Hip Türkiye, öpünce geçmeyen ufları sunar.
Merhaba, bir öpünce geçmeyen uflar programına daha buluştuk. Ben Deniz Karadeniz ve bugün konuğum Güven Sezgin. Hoş geldin Güven.
Hoş bulduk, nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum.
Teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte bugün seninle storigami üzerine konuşacağız. Genellikle biz origami'yi biliyoruz. Story'yi de biliyoruz. Storytelling falan bu aralar çok popüler terimler. Bunlara
evet.
Ancak ikisi birleşince ne oluyor onu çok bilmiyoruz. Onu da bugün senden öğreneceğiz. Nedir bu storigami onu soracağım ama senin yolculuğun nasıl storigami ile buluştu? Öncelikle onunla başlar mısın lütfen?
Tabii ki aslında birazcık da çocukluğumda başladı bu süreç. Babam bize çeşitli katlamalar yapıyordu ve biz de onları taklit ediyorduk ve aynı şekilde hani en başta uçaklar, gemiler yapıyordu ama biz birazcık daha farklı boyutlarda, daha farklı tasarımlar yapıyorduk. Elim aslında o zaman yatkınlaşmaya başlamıştı kağıt katlamaya ve keyif alıyordum bununla. Tabii araya zaman gelince sadece bir hobi kısmı olarak kalmıştı ve onun üzerine çok da fazla çalışma imkanı bulamamıştım. Sadece hobi amaçlı olarak şekiller yapıyordum kimi zaman. Tabii pandemiyle birlikte kendime yeni bir alan açma ihtiyacı hissettim. Burada da Storigami eğitici eğitmenliğini aldım ve bununla ilgili olarak eğitimler aldım birçok. Sonrasında da origami tamamıyla hayatımın parçası olmaya başladı ve buna da hikaye anlatıcılığı da dahil olunca çok farklı bir yolculuk, bir serüven başladı benim için. Hem çocuklarla hem yetişkinlerle buluştuğum güzel bir etkinlik oldu.
Peki storigami... Origami'de farklı olarak storigami'de neler var? İnsanlar neler bekliyor böyle bir etkinlikte?
Aslında origami ile aynı mantıkla ilerliyor. Burada sadece bizim yaptığımız farklı şey şekilleri hayal gücümüze göre yorumlamak ve sonrasında bir çocuklarla birlikte yaptığımız zaman özellikle bambaşka bir hikaye oluşturuyoruz. Şekillerden farklı çağrışımlar yaparak onlar kendi hikayelerini yaratıyorlar ve en sonunda hem elimizde bir sürpriz bir nesnemiz oluyor kağıtlardan yaptığımız hem de elimizde bambaşka daha önce hiç okumamış bir hikayemiz oluyor. O da tabii çocukların hayal gücüyle daha da pekişiyor.
Ben senin etkinliklerini izledim. Çocukların nasıl keyif aldığını katlarken hatta ellerine yeni çıkan şeyler işte ne bileyim o sen diyorsun ya bazen dağ oluyorlar bazen işte kanat oluyorlar bir şeyler oluyor ellerindeki nesneler. Hatta koşup böyle ailelerine işte bak ne oldu falan diye gösterdiklerini de böyle.
Evet.
Çok da keyif alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Burada anladığım her katlamanızda bir şeye tekabül ediyor değil mi? O katlama İşte hem çocukların zihinlerinde bir şey ya da hikayenin içerisinde bir şeyi işaret ediyor. Değil mi?
Tabii ki. Örnek veriyorum bir penguen hikayesi anlatacaksak pengueni katlarken her bir kat aslında bir hikayeye hizmet eden bir çağrışım oluyor. Bazen bir üçgen gibi bir dağ olarak lanse edilebiliyor. Hatta bazen son zamanlarda çok sık duymaya başladım etkinliklerde. Bir üçgeni yan yatmış YouTube logosu olarak tasvir ediyor çocuklar. Yani bu bambaşka. İlk duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Ama birkaç etkinlikte bu tarz yorumlar, böyle çağrışımlar olduğu zaman gerçekten yani çocukların zekalarının, çocukların hayal güçlerinin ne kadar büyük ve ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu fark ettim. Evet, her katlama bizim için bir şekle, hikayenin bir adımına hizmet ediyor ve bunlar arka arkaya birleşerek çocukların yarattığı bir hikaye oluşuyor. Hem de elimizde bir şeklimiz oluyor.
Şimdi az önce verdiğin örnek aslında yeni dünyanın dinamiklerini de gösteren bir şey.
Tabii ki. Tabii ki.
Dinleyenlerimiz biliyor kızım Soley'i. Tabii kızımın babası da Güven. Yani biz birlikte
evet.
büyütüyoruz. Onun oyuncakları da aslında bunları görüyoruz değil mi Güven? Yani Soley'in de bazı oyuncakları işte Zoom'a bağlanıyormuş. Yok efendim mikrofon açık kalmış, uyuyakalmış bilmem ne filan da böyle şarkılar. Yani yeni neslin yeni oyuncakları ve şarkıları doğmuş. Sanıyorum o benzetmeler de çocukların zihinlerindeki çağrışımlarda yeni dünyanın gerçekleriyle örtüşüyor biraz.
Evet, aslında yani Soleil'in oyuncaklarında da orada dediğin gibi gördüğümüz şey çok başka bir, yani bizim için eskiden sadece şarkı çalan bir oyuncakken, şimdi artık teknolojinin iyice hayatımıza girdi. Hatta teknolojinin iletişimdeki o nimetlerini iyice çocukların deneyimlediği bir süreç başladı. Tabii oyuncaklar da, oyuncak sektörü de buna göre herhalde kendine böyle bir yer tutuyor. Bu çok farklı, çok ilginç. Hatta ilk duyduğumuz zaman şaşırmıştık seninle.
Evet. Hala şaşırıyorum
Evet.
ben
Hep
ne dediğimi.
anlatıyoruz.
Ben okulda görüşemedim. Peki, şimdi seninle hangi yaş grubuyla çalışıyorsun Storigami'de? Ya da hangi yaş grubuyla çalışılır? Hangi kimlerle birlikte yapılır Storigami?
Aslında 4 yaş itibariyle başlıyoruz. 4 yaşla 6 yaş arasındaki katılımlarda çocuklar çok daha rahat bir şekilde katlamayı yapıyorlar. Ama daha alt yaş gruplar olduğu zaman, yanlarında velileri olduğu zaman, hem velileriyle birlikte bir aile etkinliği oluyorlar, birbirleri paylaşıyorlar, hem de çocuklar katlamada daha kolaylık sağlıyorlar. Bu şekilde velilerinden yardım alınca, anne babalarından yardım alınca daha kolay, daha keyifli bir katlama süreci geçiriyorlar. Tabii bunun belli bir yaş kategorisi yok. Üst limit olarak yetişkinlerde de bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte yine çocukların direkt olarak hikayenin içerisinde olduğu ve kendi özgüvenleriyle birlikte kendilerini rahat ifade edebilecekleri yaşta oldukları zaman, özellikle 4 yaş grubu çok daha rahat ifade edebiliyor kendini. Çünkü onların zihin yapıları ve o enerjileri çok daha farklı olduğu için 4 yaş ve sonrasında çok daha verimli sonuçlar alıyoruz. Özellikle hikaye oluşturma konusunda.
Peki, ben bir de Hip Türkiye ile birlikte bir şey yürüttüğünüzü biliyorum, bir proje yürüttüğünüzü biliyorum.
Evet.
Burada neler yapıyorsunuz, nerelerde buluşuyorsunuz? Örneğin dinleyenler katılmak isterse çocuklarıyla birlikte nerelerde sizi bulabilir?
Katlanan Hikayeler projemizle birlikte aslında HİP'le yola çıktık. Onların çocuklara vermiş olduğu bir sürdürülebilirlik mesajı var. Ve biz katlamalarımızla birlikte hem hikayemizi oluşturuyoruz, hem de bu sürdürülebilirlik mesajlarına, sürdürülebilirlikle ilgili olan gerekli bilgileri onların anlayacağı şekilde çocuklarımıza aktarıyoruz. Ve de çok güzel geri dönüşler alıyoruz bunlarla. Özellikle son dönemde Kidzanya'da bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Oradaki Kidzanya'lı çocuklarla birlikte buluşup bu etkinliği sürdürüyoruz. Daha çok anaokullarında ve etkinlik merkezlerinde çok sık yapıyoruz bu katların hikayeler etkinliğimizi. Ve de yine çocuklarla buluşma şansına erişiyoruz. Son dönemlerde tabii özellikle çocukların ve yönelik olan fuarlarda da yine aynı şekilde HİP'le birlikte Katlanan Hikayeler Atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Orada da katılımcı çocuklarla yine sürdürülebilirlik hikayelerimizi oluşturuyoruz ve ağırlıklı olarak böyle çocuklarımızla bir ördeğimizin hikayesini aslında konuşuyoruz. Ve o ördeğimizi nasıl her buluşmamızda o ördek bambaşka bir serüvene çıkıyor. Bununla beraber bu farklı karakterlerimizi yaptığımız zaman onların serüvenlerini direkt olarak her seferinde ben de hayret ediyorum. Bambaşka bir deneyim, bambaşka bir macera onun için. Aslında her bir buluşma yepyeni bir hikaye oluyor bizim için. Yine HİP sponsorluğuna böyle güzel bir amaca da hizmet ediyoruz.
Ve özellikle HİP'le yaptığınız etkinliklerin ücretsiz olduğunu biliyorum katılımcılara.
Evet.
Böyle bir
Evet, katılımcılarımız
bilgi.
ücretsiz bir şekilde katılıyorlar.
Evet, bunun dışında yine sanıyorum farklı kurumlarda da buluşuyorsunuz. Peki şunu
Tabii
sormak
ki.
istiyorum. Şimdi yetişkinlerle de yapıyorsun Storigami, çocuklarla da. Aradaki fark ne? Ne
Aslında
hissediyorsun?
yetişkin, evet, yetişkinler olayları daha böyle bir gerçekçi yorumluyorlar. Yani o hayal güçlerini, sınırlarını aslında deneyimlemiyorlar. Daha gerçekçi ifadelerle yaklaşıyorlar. Özellikle yetişkinlerle yaptığımız hikayelerde, oluşturduğumuz hikayelerde, yani onlar için ne görüyorlarsa o. Ama çocuklar bambaşka şeyleri görüyorlar. Hiç bizim görmediğimiz, aklımıza gelmeyecek şeyleri görüyorlar. Demin verdiğim o YouTube örneğinde olduğu gibi. Ama yetişkinler birazcık daha ayakları yere basarak düşünüyorlar. Ve işte dünya gerçekleri, o modern yaşamın getirmiş olduğu böyle bir koşturmadan dolayı hayal güçleri aslına bakarsanız birazcık daha böyle bir veya yaratıcılıkları ve oyun kurma becerileri birazcık daha geri planda kalıyor haliyle koşturmaktan dolayı. Ama çocuklarda uçsuz bucaksız bir serüven. Ama yetişkinlerde dediğim gibi dünya gerçekleri ön plana çıkıyor. Hayatta gördükleri şeyler ön planda oluyor. Ve daha real şeyler üzerinden ilerliyoruz hikayelerde.
Çocukların hayal gücüne Storygami'nin katkısı nedir?
Bir kere şekiller arasındaki bağlantıyı kuruyorlar. O çok önemli bir şey. Yani ister istemez onların bir dünyası var ve sınırsız bir dünya. Ve bu sınırsız dünyada direkt olarak hem kendilerini ifade edebilme ortamı buluyorlar, hem de bu kafalarında kurdukları o hayal güçlerinin çağrıştırdığı şekilleri net bir şekilde bize aktarabiliyorlar. Bu en önemli yolu. Kendilerini ifade etme imkanları çok sınırsız oluyor. Bununla birlikte evet çocuklar hayal güçlerini kullandıkları zaman o örnek veriyorum bir dağ figürü karşımıza çıktığı zaman çocuklar o dağdaki nesneleri de söylüyorlar. Evet dağda bir orman var diyorlar. Dağda bir ev var diyorlar. Dağda böcekler var diyorlar. Onlar artık uçsuz bucaksız bir şekilde değerlendiriyorlar süreci. Ama ve de bu o kadar farklı bir anlam kazandırıyor ki hikayeye. Örnek veriyorum. Bazen bir göl fikri ortaya çıktığı zaman o göldeki balıklardan bahsediyorlar. Hatta bazen göllerde köpek balıklarından bahsediyorlar ve farklı bir bakış açısı sunuyorlar bizlere. Bununla birlikte evet bazen o dağda bir akarsu oluyor ve o akarsuyun suyunun tadına bakıyorlar. Su nasıldı diye sorduğumuz zaman evet gerçekten de suyu içiyorlar ve tadını anlatıyorlar bize. Çok detaylı bir şekilde. Nasıldı? Benim suyum şekerliydi diyorlar mesela. Çikolata akıyor benim nehrimden diyorlar. Yani bu bambaşka bir şey. Olayları farklı yorumlayıp çok başka bir bakış açısıyla değerlendirdikleri için hem çok eğlenceli hem de çok keyifli hikayeler bizi buluyor.
Peki, hikaye kurguluyorsunuz aynı zamanda, öyle bir şey
Evet.
bahsetmiştim.
Evet.
İki farklı yoldan gidiliyor anladığım kadarıyla. Hikaye kurgularken nasıl bir yol izliyorsun? Yani senin aklında bir hikaye oluyor, aslında onları yönlendiriyor musun? Yoksa tamamen onlar özgürce mi hikaye oluşturuyorlar?
Şimdi her ikisini de gerçekten kurgulayabiliyoruz o anda. Çünkü eğer bir mesaj vermek istiyorsak biz öncelikli olarak bir zemin hazırlıyoruz. Çocuklar hikayeyi o zemin üzerinde geliştiriyorlar. Ama özgün bir hikayeyi yaratalım dediğimiz noktada ise onları tamamen serbest bırakıyorum. Onlar farklı çağrışımlar yaratarak bir hikaye oluşturuyorlar. Evet, bir pengueni, evet bir örnek veriyorum bir buzdağından aşağı kaydırıyoruz bazen. Bazen de pengueni tatile çıkartıyoruz yazlık bir yere. Bambaşka sonuçlar alabiliyoruz. Yani o anda kurguladığım zaman ama bir mesaj vermek istiyorsak evet öncelikli olarak o mesaja sunabileceğim zemine hazırlıyorum hikayenin girişinde. Sonrasında da evet çocukların çağrıştırdığı ve hayal güçlerini kattıkları nesneleri, cisimleri o hikayeye direkt olarak serpiştiriyoruz ve ortaya yine çocukların sunduğu ama mesajların verilmiş olduğu bir hikaye çıkıyor.
Peki, çok da güzel anlattın aslında ama bence bu sadece anlatılan değil, yaşanır bir şey. Yaşamak için
Tabii ki.
aileler nasıl sana ulaşabilirler? Çocuklarını bu atölyeye getirmek isterlerse ücretsiz yaptığın atölyeler olabilir ya da kurumsal yaptığın
Tabii.
atölyeler olabilir.
Instagram hesabımdan sürekli olarak tanıtımını yapıyorum. Özellikle storylerde veya direkt olarak paylaşım olarak bunların bilgilendirmesini yapıyorum sık sık. Yine dönem dönem LinkedIn üzerinden de yine paylaşıyorum bu tarz etkinliklerimi. Bu şekilde beni takip ederek güven.sezgun Instagram hesabını takip ederek yine ulaşabilirler.
Senin son olarak bu konuyla ilgili söylemek, aktarmak istediğin şeyler var mı?
Aslında hayal gücümüz bizim yol arkadaşımız. Ve hayal gücümüzü ne kadar çok kullanırsak ve hayal gücümüzü ne kadar çok aslında hayatın içerisindeki doneleri değerlendirirken kullanırsak o kadar keyif alıyoruz yaşadığımız anda. Estoriklemek ve katlanan hikayeler işte buna sadece bir yardımcı bir yol. Hem çocuklarla hem de yetişkinlerle hatta aile etkinliklerinde çok farklı, çok güzel anılar biriktiriyoruz aslında. Yetişkinlerle yaptığımız etkinliklerde çok bambaşka dostluklar kuruyoruz. Çocuklarla yaptıklarımızda onlar benim aslında küçük arkadaşlarım gibi. Her etkinlik sonunda mutlaka bir araya geliyoruz ve sarılıyoruz birbirimize. O çok farklı bir anlam katıyor bizim için. Ve özellikle son dönemde yaptığımız etkinliklerde o kadar içten, o kadar güzel yorumlar alıyorum ki çocuklardan. O kadar kahkaha atıyorlar ki o hikaye sürecinde. Onlar benim için aslında en büyük armağan gibi oluyor.
Ben bir
O
kere
yüzden...
kız çocuğu sana bir şey söylemişti. Hatırlıyor musun?
Aa, evet, bir etkinliğimizde katlamaları gerçekleştirdikten sonra geldi, sarıldı ve durdu, dedi, battı yüzüme, dedi ki çok güzel kokuyorsun, eşine söyle
Bana mesaj yollayanlar da oluyor
dedi. Çok
arada.
başka, çok tatlı yorumlar oluyor. Yani onlar o kadar saf, o kadar temiz bir şekilde yorumluyor ki her bir olayı. Ve o kadar iyi niyetliler ki gerçekten yaptığım işin en büyük mükafatı bu oluyor aslında. Ve de en çok keyif aldığım yanı da bu oluyor benim için.
Evet. İşimizin güzel yanları hep güzel insanlarla bir arada olmamız.
Tabii.
Peki, şimdi o zaman geldik kritik soruya. Senin çocukluğunda öpünce geçmeyen ufun olmuş muydun? Annene sorarsak çoktur herhalde de
Çoktur ya.
yaramazmış. Yani aramızda aramızda kalsa
Çok
çok yaramaz bir
tabii
çocukmuş
ya.
o.
Çok ya. Hangi birisi o zaman? Benim aslında bir dönemim, yani özellikle ergenlikte bir dönemim, her salı günü başıma bir şey gelirdi. Her salı günü. Yani bu çocuktan ziyade yani her salı günü bir gün düşerdim. Kol, bacak ne görürsem kanardı. Bir gün elimi keserdim, bir gün kafamı yarardım. Ve her salı günüydü. Hatta benim için salı günleri böyle bir korku, bugün ne başıma gelecek gibi bir durumum olurdu ama genelde hatırladığım şey bir gün bisiklet kullanırken ilkokul 3 veya 4'teydim galiba. Yaz ayıydı. Şöyle bir şey oldu. Bisikletle giderken bisikletin freni koptu. Bayır aşağı gidiyorum. O sırada bir araba çıktı karşıma. Ben de bisikleti direkt kırdım direksiyonunu. Yan yola sapayım dedim ama yan yola sapınca yerdeki mıcırlardan dolayı kaydım, düştüm. Ve bacağıma direkt olarak böyle bisikletin freni hafiften böyle bir ciddi anlamda bir kesmişti. Ama dikiş attırmadım mesela. Direkt olarak böyle baktım. Basit de yapmadım, hiçbir şey de yapmadım. Öyle kanlı bacakla eve gittiğimi hatırlıyorum mesela. Sonrasında mesela dikiş atılması gerekiyormuş aslında oraya. Biz atmadık. Orada bir iz kaldı aslında. Böyle bir anım var. Yani benim için aslında yani rutin bir yaz mevsimiydi. Sürekli başıma bir şey gelen dönemlerden bir tanesiydi. Gerçi muhtemelen orada bası yapmayı bilseydim bası yapabilirdim ama bası yapmayı bilmediğim için öyle kanlı bacakla eve gittiğimi hatırlıyorum mesela peşimden iz çıkmıştı. Hatta bisikleti de orada bırakmıştım. Öyle bir anım vardı.
Tabii ilk temennimiz çocuğunun sana benzemesi.
Evet yani ben de evet yani daha doğrusu babanın dediğini yaptığını yapma misali.
Genetik olarak da inşallah bu huy benzemez diye düşünüyorum şu anda. Peki eve gittiğinde ne yapmıştınız? O annen hani basımı yaptı o sırada ya. O da mı bir şey yapmadı öyle? Nasıl kendi kendine durdu kanaması
Ya
hatırlamıyorsun.
hatırlamıyorum ama orada bir bacakta böyle bir süre böyle bir kanlı olduğunu hatırlıyorum. Annem biraz evet annem gazlı bezle durdurmaya çalışmıştı. Evet ama sonrasında kendi kendine böyle bir kanama durdu. Yavaşladı böyle ama ilk
Tamam,
anda
kimse
tabii
benle ilgilenmiyor deyip küsmüş muhtemelen bir sırada.
Bir
Ama
de
ben hiç ilgi çekmiyorum, iyisin ben durayım deyip kendi
ilk baş şunu düşmüştüm ya, bisiklet orada kaldı. Ya dedim acaba dedim hani bir bisikleti alıp tekrar mı gelsem eve falan diye düşündüm. Sonra
malını
hatta
peşin.
anneme şunu demiştim yani. Anne dedim bisikleti orada kaldı hadi hemen yapalım da gideyim. Ya, yara bandı yapıştır bir şey yap gideyim derdindeydim ben hala bisiklet
Bacağım
orada.
kopabilir ama bisikletim olmadı.
Bisiklet, bisikletim olmadan asla.
Ya.
Acayipti ya. Böyle o gün ama yani durdurmuştuk ama iz kaldı. Yani böyle bir şey yani yara izinden ziyade böyle bir orada bir et böyle birikmiş gibi böyle bir şey oldu. Bir de garip
Evet.
bir yerdeydi yani tam disk kapağımın arkasında böyle değişik bir deneyimdi yani benim için o.
Çok geçmiş
Ya
olsun.
ben de aslında bakarsan çok yani bir gün halı sahanın duvarlarından tırmanırken düşmüştüm. Hatta orada yani üç kişi birden aynı anda düşmüştük. Üçümüzün de kol, bacak, kan revan içerisinde böyle topallaya topallaya evlere dağıldık. Bir ara evde futbol oynarken ayağımı direkt olarak kalorifere vuruyordum. Yani çok sık oluyordu. Evde futbol oynuyorum. Kalorifere bir çalım atayım diyorum. Tak ayağımı kalorifere vuruyordum böyle. Basamıyordum bir süre. Orada ne yapmamız
Demek ki
gerekiyordu?
evde, değil mi? Evde futbol oynamamamız gerekiyordu. Ne yapmamız gerekiyordu? Ne yapmamamız gerekiyordu? Ben burada ne yapmamız değil.
Ya ben bir kere şöyle bir şey yaşadım. Bir yere taşınacağız. Taşınmamıza da böyle bir hafta 10 gün falan kalmış böyle. Şu anda Tekirdağ'daki eve taşınacağız. Ben evde futbol oynuyorum yine. Galiba orta birde falanım. Evet, orta birin yazıydı galiba. Evet. Duvara topu atıyorum. Direkt öyle gelişine topa vuruyorum. Bir gün bir vurdum. Böyle tam böyle kocaman böyle bir cam var annemlerin yatak odasında. Böyle tam köşenin yani 90'a taktım yani topu. Camın bir parçası düştü aşağıya. Ama cam sağlam. Cam kırılmadı. Yani sadece bir parçası yani özgürlüğünü ilan etti. Ben gidiyorum der gibi böyle bir çıktı böyle yerinden. Böyle bir parça düştü. Böyle ona çok şaşırmış. Ben direkt böyle aşağıya acaba birisi var mı diye ondan korkmuştum. Neyse ki boş bahçeye düşmüş de kimse oynamıyordu o sırada. Biraz yaramaz bir çocuktum ya.
Biraz canım tabii.
Ya biraz yani.
Sen kazalar bitmez. O yüzden ben hemen bir ilk yardım bilgisi ekleyeyim buraya.
Tabii.
Az önce ilk anlattığına gelirsek, gerçekten orada yapmamız gereken şey hemen bası yapmak. Eğer içeriye saplanan bir şey olsaydı, o zaman da hareket ettirmemek olurdu. Yani saplanan cisim çıkartılmaz. O durumlarda cismi sabitlemek gerekir ve hemen yerinde müdahale. Eğer taşıyamıyorsak, yani bisiklete
Ben
bağlı bir parçaysa
bisikleti
o, tabii onu taşıyamıyorsak o an yerinde hemen sabitlemek ve belki 112'den hemen orada destek istemek olabilir. Ya da çıkan bir parça eğer saplandıysa, o zaman da onu sabitleyerek ve hemen doğru müdahale için hareketsiz bir şekilde, yani saplanan bir şey çıkartmıyoruz. Çok önemli. Ama öyle bir şey olmadı. Sadece bir kesi oluştu. O zaman da gerçekten bası yapmak gerekiyor. Temiz bir bezle hemen o bölgeye bası yaparak kanamanın durmasını sağlamak lazım. Orada önemli bir püf noktası şu. İlk kapattığımız bez kanlanınca içimizden geçen "bu çok kirlendi, dur ben bu bezi kaldırayım atayım" oluyor. Oysa onu yapmak doğru değil. Onun yerine ne kadar kanlanmış olursa olsun o bezin orada kalması, üzerine yeni bir bez kapatarak bası yapmamız gerekiyor. Bu uygulama sonunda da artık kanamanın bir miktar durmasını bekleriz, ama zaten yüksek yani önemli bir kanama varsa ortada, mutlaka 112'den yine desteğimizi almamız gerekecektir. Çok teşekkür
Vallahi ne güzel
ediyorum.
anlattın.
Evlerden uzak olsun diyerek.
Amin, amin,
Çok
amin. O
öncelikle
kadar.
konuğum olduğun için sana teşekkür ediyorum. Böyle keyifli bir konuyu anlattın bize. Storygami'den bahsettin. Katlanın hikayeler aslında senin marka adın. Katlanın hikayelerden bahsettin. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sana.
Ben teşekkür ederim bana bu şansı verdiğin için.
Peki sana
Çok keyifliydi.
nasıl ulaşabilirler? Nereden ulaşsınlar?
Ha,
Instagram
Instagram
adresinden
üzerinden tabii güven.sezgun hesabından.
ya da
Sezgin
LinkedIn'den mi?
değil, Sezgun.
Evet, hepimizin derdi.
Evet.
Peki. Hep açıklamak zorunda kalınan bir soy ismi.
Evet, yani zor bir soy isim.
Evet. Peki. Ya bir de sanıyorum başka kullandığım bir sosyal ağ daha var. Onu da paylaşmak istersen.
LinkedIn üzerinden ulaşabilirler. Yine aynı şekilde Güven Sezgün olarak aratırlarsa direkt karşılarına ben çıkıyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum.
Valla ne iyi oldu bu güzel sesini duydum.
Peki. Dinleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Serdar ve Ece'ye teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldukları için ve Hip Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu yolculukta bize yoldaşlık ettikleri için. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hip Türkiye, öpünce geçmeyen ufları sundu.